Ayrım 22, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 226. Eve vardığımda anamın ocağın başında elinde tahta kepçeyle karıştırarak yaptığı pancar çorbasını gördüm. Bir yanda da küçük kardeşimin ekmek teknesinde mısır ekmeği için hamur yoğurduğunu. Onlara bir şey demeden kapıya dikildim. İçeriye ışık sızan bu yeri kapatıp öylece kala kaldığım için engellenen ışıktan işkillenen anam kapıya baktı. Gözlerini kısıp elindeki kepçeyi çorba tenceresinden çıkarttıktan sonra bir elini beline koyup doğruldu ve ışığı kesenin ben olduğunu anlayınca elindeki kepçeyi yere düşürüp "Cemalim!" diyerek boynuma sarıldı. Bundan sonra küçük kardeşim ve evin odalarından fırlayan diğer kardeşlerimle ahırda süt sağma işini bitirip elinde bakracıyla gelen ablamla da aynı hasret dolu kucaklaşmaları yaptık. Bir müddet sonra bu vuslat tablosuna soğuktan sakalları neredeyse donma aşamasına gelmiş babam da katıldı. Bütün aile tekrar beraberdik. Sıcak sıcak yediğimiz pancar çorbasından sonra kemer altındaki yer ateşinin başına hep beraber oturduk. Hasır örme bir iskemlede ben diğerinde babam karşılıklı oturduk. Anacağızım ile kız kardeşlerim yün eğeceklerini alarak yün eğirmeye başladılar. Bu manzarayı unutalı yıllar olmuştu. Harbin bütün yıkıcılığına rağmen bugün hep beraberdik, huzurlu bir köy akşamındaydık. Kavuşmanın verdiği mutluluk yılların bize yüklediği tüm sıkıntıları bir anda rahatlatmış ve yüklediği tüm yükleri bir anda boşaltıvermişti. Öyle ki ocağın başında çıtır çıtır ses çıkararak yanan kızıl ağaç odunları, ocakta tencere içinde pişen süt, pencereden göründüğü kadarıyla ay ışığıyla mavimsi bir hal alan gecenin karanlığı, karanlığın içinde arada bir çakal ulumaları ile bölünen gecenin sıradan sessizliği. Her şey memleketime has bir huzur havasını oluşturan tablonun olağan öğeleriydi. Çocukluğumun daha İstanbul'a gitmeden önce yaşadığım o mutlu hatıraları sanki yılların ilerlemişliği içinde bugün yeniden yaşanıyor gibiydi. Mutluydum, mutluyduk. Mutluluğumuz tek tek gönüllerimize sirayet etmiş mutluluklardı. Pek tabii ki bütün bu ferahlamış ruh hali bu geceki vuslat halinin bir sonucuydu. Tüm hatırladıklarımız bu vuslatın hatırlattıklarıydı. Yanan ateşin verdiği huzur, çakal ulumalarının vermediği rahatsızlık. Hepsi vuslatın tesiriyleydi. Tesiri tesirsiz kılacak olansa yine harbin bitsem de ben buradayım demesi olacaktı. Zaten bir müddet sonra açılan bahiste tekrar harbin yansımaları sohbetimizin içine giriverdi. Bu sefer mevzu Rus işgali sırasında halkın epeyce canını yakan gammazcı üzerineydi. Ne oldu ona baba?
Kötü oldu.
Ne kadar?
Çok kötü, kötüden de öte fena oldu. Zaten herkes de ona karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir öfke hasıl olmuştu. Ruslar varken bile halk bir eline geçirseydi.
Bir eline geçirseydi oğlum, bir fırsatını bulsaydık, onu oracıkta bugünleri bekletmeden ayağından çınara asardık.
Çınara asmak mı ana?
Çınara ya tabii. Elleri dert görmesin o kalleşi çınara asanın ya da asanların. Bizlerin buralardan, yerinden yurdundan gitmesinde onun da tesiri vardı. O köpek bizler gidince malımıza mülkümüze konacak ve zengin olacaktı. Onurunu haysiyetini bu kadar ucuza satacak kadar zelil bir varlıktı o mendavur.
Baba, onu çınarda idam mı ettiniz?
Ananın anlattığı gibi çınar ağacında ayağından asılı vaziyette sabah namazından dönerken bulduk. Bu işi kimin yaptığını bilmiyoruz ama ne olmuşsa biz camide namazdayken olmuş. Tek ayağından çınara asılmış vaziyette bulduk. Belli ki bu işi yapan ya da yapanlar onu ağaca asmadan boğmuşlar. Bunu kimin ya da kimlerin yaptığını bilmiyoruz fakat harp gazilerinin işi olabilir. Her ne kadar hain dahi olsa benim tasvip edemeyeceğim kadar vahşice bir ölüm yaşamış. Lakin ilahi adalet şaşmaz oğlum. Her ne kadar benim kabulleneceğim bir ölüm şekli olmasa da anla ki onun bu ahalinin üzerinde oluşturduğu nefret işte o kadar büyüktü.
Yargılanmadan idam.
Memlekette onu yargılayacak ya da cezalandıracak bir mahkeme zaten yoktu. Fakat bir kişinin yargılanması yalnızca kanunlar huzurunda olmaz ya.
Vicdanlardaki yargılama ve vicdanlardaki mahkumiyet, emin ol mahkemelerin yargısından ve kararından daha kesindir. Halk yargılamayı ve cezayı kesmiş, sonra da infaz etmiş. Yine de böyle olmasa daha iyiydi. Fakat devlet hakimiyetinin iyice zayıfladığı bu günlerde, halk neyi uygun görürse onu yapıyor öyleyse. Öyle tabii, Allah devlete zeval vermesin sözü boş laf değildir. Devlet mi kaldı baba? İstanbul artık bizim değil, işgalciler tek hakim. Orası öyle, fakat devlet lazım. Devletsiz yaşanmaz, vatansız yaşanmaz. Sonra ne oldu? Defnettik. Cenazesini kıldınız mı? Kıldık. Kılınmaz denmedi mi? İmam dahil iki kişiyle cenazesini kıldık. Çünkü karısı ricacı oldu. Geride bıraktıklarına bakarak bizden af istedi. Biz kim olalım da affedelim desek de belli ki kadıncağız hiç değilse, böylece kocasının, kendisinin ve ailesinin üzerine yüklediği yükten arınmak için bizlerden af istedi. Ettiniz mi? Etmedik. Çünkü o affedilecek bir insan değildi. Lakin neticede imanı olan bir insandı. Müslüman olduğunu biliyorduk. Bu nedenle cenazesini kaldırdık. Sonra? Sonrası yaptıklarının cezasını çekmek ailesine düştü. Nasıl? Buraları terk ettiler, uzaklara gittiler. Duyduğumuza göre Samsun taraflarına, oradan da Adana taraflarına gitmişler. Kadıncağız gitmeden bizlere anlattı. Kocasına yaptıklarını yapma diye çok engellemeye çalıştığını, fakat dinletemediğini söyledi. Biz gitme kal, senin suçun günahın yok desek de o bu kara lekeyle çocuklarının ve zürriyetinin buralarda artık yaşayamayacağını söyleyerek, tıpkı işgal yıllarında bizim yaşadığımız gibi belik beşik demeden yollara düştü. Yollara düşmek. Ne kadar da çok duyduğum bir tabirdi bu. Önce ben düşmüştüm yollara, memleketimden uzaklarda, Trabzon'da lise okumak için, sonra mühendis mektebi için İstanbul'a, sonra harp için yollara, sonra mağlubiyet sonrası ortaya çıkan sulh için yollara, sonra işgalin verdiği huzursuzluktan kaçmak için yollara. Yalnızca ben mi düştüm yollara? Kimler düşmedi ki? Gidecek bir yeri olan herkes düştü. Gitmeyecek yeri olanlar dahi düştü yollara. Yalnızca gidemeyecek olanlar kaldı olduğu yerde. Her yola düşüşümüz makbulümüzdü ama trajedilerle olanlar değil. Birkaç günlük istirahatten sonra sabah olunca tekrar düştük yollara. Babamın vazifesi için Giresun yollarına. Birkaç gün evvel geldiğim kaza merkezinin yollarına. Tekrar deniz yoluyla kıyıdan kıyıdan Giresun'a geldik. Her ne kadar harp sonrası tahribat olsa da babam vazifesini aksatmaksızın padişahımızın mülklerinden ve diğer vergilerinden oluşan tahsilatları yapmıştı. Şimdi de tahsil ettiklerini hazineye yatıracaktı. Babam vilayet merkezi Trabzon yerine her zaman sancak merkezi Giresun'a giderdi. Buradan işlerini hallederdi. Gerekçesini sorduğumdaysa burası da eskiden vilayetti. Vilayeti Çepni denirdi derdi. Giresun'a geldiğimizde şehir Topal Osman'ın yokluğunda mahzunlaşmış gibiydi. İşimizi halledip bir lokantada karnımızı doyurduktan sonra Seyyid Vakkas Türbesi'ni ziyaret etmek için depoy boyunca yürümek niyetiyle hareket ettiğimizde kalabalık bir grubun Keşap istikametinden geldiğini gördük. Ellerinde bayrak ve Kur'an olduğu halde gelen bu grup bana hürriyet yıllarındaki İstanbul hatıralarımı hatırlattı. O günleri acı acı hatırlayarak hüzünlendim. Gençliğimin baharında geleceğe umutla baktığımız ve memleket için iyi şeyler olacak diye beklediğimiz meşrutiyet ve kanuni esası bizleri sükutu hayale uğratmıştı. Lakin bu gelen güruh bizim gibi aydın insanlardan oluşan bir güruh değildi. Bu düpedüz bir güruhtu. Bir farkla, bu güruh serserilerden, aydınlardan, bohemlerden, müfritlerden oluşmayan bir güruhtu. Homurtuların arasından arada bir yüksek sesle azarlamalar ve hakaretler yükseliyordu. Fakat kimi muhatap aldıkları belli değildi. Her kıyafetten kıyafet giymiş değişik yaş gruplarından oluşan bu güruh, kendilerine meraklı sorular sorduktan sonra aldıkları cevapla, aralarına tereddütsüz katılan insanlarla daha da bir kabararak geliyordu. Sonunda meydana kadar gelip sakince durdular. İsminin Hacı Hafız Mustafa Efendi olduğunu öğrendim. Bir kişi Kur'an açtı. Kalabalığı enikonu görecek şekilde olduğu yere kuruldu. Olanca kuvvetiyle kalabalığa baktı. Ellerini daha bir kuvvetlice sıktı. Adeta avına saldıracak yırtıcı bir kalabalığa baktıktan sonra olanca hiddeti ve kalabalık ile zaman zaman karşılıklı olacak şekilde söze başladı. Ey ahali, memleketimizin başında uzun zamandır musibet vardır. Bu Allah'ın bir takdiridir. Lakin Rabbimiz ne belayı ne de rahmeti durduk yerde vermez. İnsan için ancak yaptıklarının karşılığı vardır. Bu önümde açtığım ve her sözü dosdoğru olan kelamullah aynen böyle der.
El-Hak, el-Hak, taslamam öyledir. Allah kelamı haktır.
Şu halde bizler bu musibete layığız. Lakin aman demek ertesindeyiz. Bu musibetler bitmelidir. Öncelikle kul olarak demeliyiz ki tövbe Rabbim, tövbe estağfurullah. Sonra da vazifemize sarılmalıyız. Vazife nedir?
Vatandır.
Doğru dersin aksakallı dede, vatan tehlikededir. Padişahımız elbet bir çare düşünür diye düşünürsünüz. İtirazımız yok, o bizim hükümdarımızdır. Lakin Yunan'ın İzmir'i işgaline karşı memleket sathı mailinde belki de ilk defa biz gösteri yaptık.
Evet, önümüzde Topal Osman da vardı.
Giresun'un yiğit evlatları Topal Osman dediğiniz içinden çıkmış bir yiğit uşak. Bu mümbit topraklar onu çıkardığı gibi daha nice yiğitleri de bağrından çıkardı ve Allah'ın izniyle çıkaracaktır. Allah'a imanı tam olanların dünyalıklardan korkusu yoktur.
Yoktur, yoktur, olamaz.
Şimdi Yunan kafiri İzmir'den sonra ceddimizin ebedi istirahat yağlarının da bulunduğu Bursa'ya göz dikmiştir.
Kafirler, zındıklar, melunlar.
Bursa işgal edilmiştir. 6 asırlık Müslüman Türk yurdu küffar postalları altında çiğnenmektedir. Yalnız orası mı? Memleketimizin şark tarafında son 50 yıldır türeyen bir de Ermeni ihaneti vardır. Hem de ne ihanet! Yalnızca hainlik etmeyip mezalimi de marifet sayan ihanet.
Allah onları kahretsin, kahretsin, yaksın hainler.
Yakın zamanda küffar zulmünün ne olduğunu burnumuzun dibinde Trabzon'da, Rize'de gördük. Ruslar tüm şehri topa tuttular. Köyleri, kasabaları Rumlarla ve Ermenilerle işbirliği edip talan ettiler.
Ettiler, zalimler. Allah kahretsin.
Şu Trebolu'daki Harşit Nehri onlardan kaçarken kendisini suya atan nice gelinlerin, kızların, kadınların kanlarıyla kırmızıya boyandı. Nice bebe, nice dede, nice nine orada can verdi.
Allah bir daha yaşatmasın.
Şimdi memleketin şark tarafında kahraman ordumuzun yenilgisini fırsat bilen Ermeniler bir kez daha azmış. Lakin Kazım Paşa gibi bir yiğit varken onlara hadlerini bilmek düşer.
Yaşa Kazım Paşa, aslanım benim.
Lakin Kazım Paşa çaresiz, Kazım Paşa yalnız. O payitahtı dahi karşısına alacak kadar yüreklidir, lakin çaresizdir.
Çaresiz değildir, biz varız.
Kazım Paşa bizden ister.
Ne ister?
Kazım Paşa bizden şart meselesi için yardım ister.
Söyle Hafız Efendi, ne ister, neyimiz varsa verelim. Kazım Paşa emretsin.
Kazım Paşa sizi ister, bizi ister, beni ister.
Gideriz, evet gideriz.
Hiç şüphemiz yoktur. Yoktur Giresun'un yiğit evlatları. Sizler kahramanlığınızı ta Balkan harplerinden Cihan Harbi'ne kadar gösterdiniz. Topal Osman Ağa'nın önderliğinde yaptıklarınızla gösterdiniz. Şimdi de göstereceğinizden şüphemiz yoktur. Bundan sonra yolunuz Allah yoludur, vatan yoludur, millet yoludur, namus yoludur. Haydin artık davranın, ya şehit olun ya gazi. Hacı Mustafa Efendi'nin nutkundan etkilenmemek mümkün değildi. Babam dahi çok etkilenmişti. Yalnızca Padişah Efendimiz'e rağmen sözünü söylemiş ve bu sözüyle sadece bu kadarına itiraz etmişti. Fakat asıl nedenini sonra anlayabilmiştim. Babaların yüreği yufka olur derlerdi. Hakikaten öyleymiş. Harpten sağ salim döndüğün için çok mutlu olmuştum. Bir daha ayrı düşmek istemiyorum deyiverdi. Ama beni de binlerce vatan evladı gibi bekleyen bir vatan vazifesi var dediğimde ise gözlerini Karadeniz'e çevirdi. Karadeniz kadar coşkuyla kızaran gözlerinden yaşlar boşalarak doğru deyiverdi. Lakin sonu getirilemeyen bir cümle sarf etti. Babama sımsıkı sarıldım. Onu bırakmayasıya sarıldım. Şimdiye kadar ondan 3 kez ayrılmıştım. Lakin mukadderatta yeniden ayrılmak vardı, olmalıydı. Ancak şu halde hemen karar verebilecek durumda değildik. Fakat meydanda bulunanların çoğu gönüllü olarak askerlik şubesinin yolunu tutmuştu. O gün öğrendik ki 600'den fazla gönüllü askere yazılmıştı. Giresun işgal görmese de Rum ihanetini gören bir şehir olarak gerekli tepkiyi gösteriyordu. Bu 600 civarındaki gönüllü payitahtın, hükümetin veya padişah efendimizin çağrısına göre değil, Erzurum'da kumandanlık yapan Kazım Paşa'nın çağrısına uyarak gönüllü yazılıyorlardı. Kazım Paşa, kimi tarikeden sonra teslim olmayan tek ordu birliğimizin kumandanı olarak yalnız başına ve neredeyse tüm dünyaya meydan okurcasına birliklerinin başında duruyordu. Ve Giresun'un yiğit evlatları belki de bu yiğitliği ödüllendiriyorlardı. Giresun meydanında gördüklerimiz başımdan şimdiye kadar geçen tüm hadiselerin hatıralarını canlandırdı. Hürriyet bayramından beri memlekette cereyan eden hadiseler, Trablusgarp Harbi ve hissettirdiği vatan toprağının elden çıkışının ilk acısı, Balkan trajedisi, Cihan Harbi hezimeti, Samiha Hanım, Fatma Safiye Hanım'ın vakur duruşu, Sadullah Efendi'nin gözyaşları. Ve ben, ve biz, cepheden sağ salim dönüşüm. Vatan için ölmek de var, lakin vazifen yaşamaktır diyen Tevfik Fikret'in haklı sözleri. Ama İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin vatan mı kaldı dedirten cinsten edepsizlikleri, Çukurova'da gördüğüm Fransız küstahlığı, hepsi bir araya geliyordu. Nihayet ailem, onlara kavuşmuşken bırakmak istemeyişim. Ama Giresun meydanında mevzu bahis vatan, millet, din ve namus olunca tereddütsüzce ve sellercesine ileri atılan 600 civarında serden geçtiğiyle kendimi kıyaslayışım ile geride kalamayacağım hissiyatı. Evet, hissiyat. Hissiyatım ile karar veriyordum ama hangi hissiyat vardır ki birden ortaya çıkmış olsun? Her hissiyat bir birikmişliğin neticesi değil midir? Ben, evet ben. Çanakkale, Sina ve Şam cephesi gazisi Mehmet Cemal, mühendis mektebi mezunu ve nafia vekaleti eski mühendisi Mehmet Cemal, buralarda fındıkçılık ve hayvancılık yaparak bir kurtarıcı bekleyecek adam değildim. Tıpkı Giresun meydanındaki 600 kadar serden geçti gibi memleket, millet, din ve namus yolunda ser vermeye gidecek adamdım. Bu duygular içinde kararımı aniden verdim. Lakin bunu az önce gözyaşları Karadeniz gibi coşkunca boşalan sevgili babacığıma o anda anlatacak vaziyette değildim. Ben tüm aileme düşkündüm ama illaki babama kıyamazdım. Tüm fedakarlığını benim üzerimde yoğunlaştıran babama kıyamazdım. Bunun nedenini evlat olarak ancak bu kadarı ile anlayabiliyordum. İnşallah bir gün baba olursam asıl nedeni daha iyi anlayacaktım. Hislerin iletişimi güçlü olabilir miydi? Galiba güçlüydü. Öyle olmasaydı köye dönüş yolunda babam da ben de birkaç kelam dışında konuşmamazlık yapamazdık herhalde. Oysa ki Giresun'a gelirken nelerden söz etmiştik? Ben yokken olan bitenden, fındıkların randımanından, harp gazilerinin eve dönüşleriyle oluşan mutluluklardan ve daha neler neler. Şimdi ise dönüş yolunda konuştuklarımız şuradan gidelim. Yanıma gel. Tamam baba. Sözlerinden başka bir şey değildi. Akşam olup da gecenin karanlığında eve vardıktan sonraysa olanı biteni konuşmak yerine yorgunluğu bahane edip bir köşeye çekilip istirahati münasip görmüştük. Evdekiler de üstelemeden kabul etmişlerdi tercihimizi. Tercihimizin neticesi olan gecenin derin uykusu sabahın gaflet uykusu ile birleşince babamın sabah namazını kaçırmasına yol açmıştı. Böylece keyifsiz bir uyanış bahanesi ileri sürerek sabah kahvaltısına oturduk. Babam keyifsiz bir halde çorbasını kaşıklarken evdeki herkes onun üzerine sinen bu ruh halinin sadece namaza kalkamayış olduğunu bir müddet sonra anlamış olacaktı ki herkese aynı durgunluk oluştu. Daha birkaç gün önce kavuşmanın verdiği mutlulukla ne konuşacağımızı bilemeden sınırsızca ve neredeyse sabaha kadar süren sohbetin yerini bu sabah derinliği giderek artan bir sessizlik alıyordu. Bir müddet sonra sessizliği babamın konuşması bozdu. Erzurum'da Kazım Paşa asker ister. Vatan meselesi. Giresun meydanında şahit olduk, ahali işin farkında. Çoluk çocuk genç yaşlı vazifeye memur oldular. Mehmet Cemal, Mehmet Cemal bizim adımıza bu vazifeye memur olacak tek kişidir. Tekrar bir araya geldiğimize sevinsek de mukadderatta yeniden ayrılmak varmış. Rabbim ebedi cihanda bizi ayırmasın. Babamın bu sözlerinden sonra anacığımızın iniltili ağlaması başladı. Kız kardeşlerimin de hıçkırmaları. Bu manzara ile Samiha Hanım'ın nezaretten çıktıktan sonra evine gelişindeki manzarayı neredeyse ben aynen yaşıyordum. 22. ayrımın sonu. Sayfa 236.